Ayrım 2.
Kılınç boğazıma dayalıyken tüfengimi alabilecek kadar çevik davranabileceğimi düşünmüştüm. Davranamadım. Arif Ağa boğazımı kesebilirdi ama kesmedi. Kölenin değerli olduğunu biliyordum. Bizim orada da öyleydi. Oysa Arif Ağa'nın en çabuk yapabileceği hareket kesmek olurdu. Buna rağmen kesmeyip kafamı patlattı. Kılıncın kabzasıyla vurmuş olmalıydı. Demek ki bu orta yaşlı adam benim gibi bir gençten daha hızlı olabiliyordu. Cesaretim kırılmıştı. Sonra kaçsam nereye gidecektim? Burada canıma dokunmayacaklara artık belli olmuştu. Tek başıma nereye gidebilirdim? Kimin eline düşerdim? Beni en çok da Tatarların eline düşmek korkutuyordu. Onlar hakkında dinlediğim hikayeler kanımı donduruyor, Türklerin eline düşmekle şanslı bile olduğumu düşündürüyordu. Bir yandan da merak duyuyordum. İstanbul'u, Türkleri merak ediyordum. Bilmediğim her şeyi merak ediyordum. Peki babam, Mişo ve annem Anya ne olacaktı? Babam yaşlı sayılmazdı. Güçlü kuvvetli bir adamdı. Çok fazla üzülmez gibi geliyordu bana. Olsa olsa biraz daha fazla vodka içer, masaları biraz daha şiddetli yumruklar ve sakinleşirdi. Ama annem için aynı şeyi söyleyemem. Belki öldüğümü düşünmesi daha iyi olurdu. Belki de öyle düşünürdü. Ama yaşadığımı hissedebilirdi. Tahmin edebiliyorum, her gün kiliseye gidip Tanrı'ya beni geri getirmesi için yalvarsınlar diye papazları zengin edecekti. Her gün şarap, ekmek, balık taşıyacaktı papazlara. Benim zavallı annem. Ayrılacağım gün boynuma bu bronz zincirli haçı takarken ne çok ağlamıştı. Bu haç için özel ayin yaptırmış, onu dinsizlerin bana zarar veremeyeceği bir tılsıma dönüştürmüştü. Bizim sarhoş papazlara bu kadar güvenilir işte. Babam haklıydı onlara güvenmemekte. Şimdi önceki hayatıma işaret eden tek maddi şey bu boynumdaki haçtı. Hamamda dokunmamışlar, almaya kalkmamışlardı. Anneme dokunmak istediğimde ona dokunabilirdim. Şimdi bu uzun yolculuğa çıkmadan önce onu iki avucum arasında sıkabilirdim. Hazreti İsa Efendimiz, bana yardım et. Ağustos sonlarına doğru 3 orta cemaati ve 25-30 kadar esirle birlikte 250 kişilik bir kafile olarak yola düzüldük. En önde yanlarında ikişer yeniçeri neferiyle birlikte aralarında Arif Ağa'nın da bulunduğu 3 sabit atlı olarak ilerliyordu. Esirlerin bir kısmının elleri bağlı, benim de aralarında bulunduğum bir kısmının ise serbestti. Yolda anlayacaktım ki bu muamele farkı köle sahiplerinin tutumundan kaynaklanıyordu. Yusuf'la ahbaplığı ilerletmiştik. Yürüyüşler sırasında şu ya da bu bahaneyle sık sık yanıma geliyor, bana sorular soruyor, her biri benim için çok önemli olan bilgiler veriyordu. Bu arada şaşırtıcı bir hızla Türkçe öğrenmeye başladığımı da fark ettim. Kafile inanılmaz ölçüde hızlı hareket ediyordu. Yeniçeriler çok hızlı yürüyor, biz esirler ayak uydurmakta zorluk çekiyorduk. Geceleri menzil hanlarında kalıyor, gündüzleri neredeyse durmadan ilerliyorduk. Daha ilk günden yeniçeri olmadıklarını anladığım 3 tuhaf giysili adamın ne işe yaradıklarını bu gece konaklamaları sırasında anladım. Bu adamların ellerinde küçük baltalar vardı. Bunlara teber diyorlardı. Kafalarında kordonlarla dilimlere ayrılmış bir başlık bulunuyordu. Bellerindeki geniş kuşaklara kocaman 12 köşeli birer taş bağlamışlardı. Yeniçeriler bunlara saygı gösteriyor, geceleri etraflarında toplanıyor, birlikte içki içiyor ve bizim dualarımıza benzeyen ilahiler söylüyorlardı. Bir çeşit din adamı oldukları belliydi. Dayanamayıp Yusuf'a sordum. Bu adamlar kim Yusuf? Yusuf bana gülümsedi. Bunlar Bektaşi dervişleri sarı dedi. Sizin keşişlere benzerler ama kerametleri ve hikmetleri çoktur. Onlar olmadan savaşa gitmeyiz diye ekledi. Yol boyunca merakla çevremi inceliyordum. Köyümden ilk kez asker olarak çıkmış, hayatım boyunca başka bir yer, özellikle de şehir görmemiştim. İstanbul'u düşünüyor, büyüklüğünü bizim Belsi ile tartmaya çalışıyordum. Bükreş'e geldiğimizde Belsi gözümde iyice küçülmüştü. İstanbul yani Konstantin Hazretlerinin şehri Bükreş'ten de büyük müydü acaba? Edirne'ye geldiğimizde büyük bir Yeniçeri grubunun kafilemizi karşılamaya çıktığını gördük. Yeniçeriler birbirleriyle kucaklaşıyor, gülüyor, yüksek seslerle birbirlerine şakalar yapıyor, çocuk gibi eğleniyorlardı. Edirne'den aklımda bir bu sahne, bir de o koskoca Selimiye Camii kaldı. Tanrı adeta bu caminin kubbesinin üzerinde oturmuş bizi gözlüyordu. Hayatımda bu kadar büyük kilise görmemiştim. Peki biz bu Türklere niçin dinsiz diyorduk? İşte dinleri vardı. İnsan hem dinsiz olup hem de sonra ibadet için bu kadar taşı, bu kadar güzel bir şekilde üst üste koymak için uğraşır mıydı? Demek dinleri vardı ama biz onların dinini din saymıyorduk. Cevap bu olmalı diye düşündüm. Türklerin Silivri dedikleri, gayet sağlam olduğu anlaşılan bir kalesi bulunan kasabaya geldiğimizde bir gün sonra İstanbul'a varmış olacağımızı öğrendim. Kafilede şimdiden gözle görünür bir heyecan vardı. Hemen hepsinin aileleri, arkadaşları, sevdikleri İstanbul'daydı ve artık hasretle dolmuşlardı. Ya benimkiler? Onlar neredeydi ve ben onları bir daha görebilecek miydim? İstanbul, dehşetim. Yolculuğumuz dura kalka bir aya yakın bir zaman almıştı. Bitkin değildik. Yorgunluğumuzun arttığı her noktada karşımıza ya bir menzil, ya bir kasaba, ya da bir şehir çıkmıştı. Osmanlı ordularının nasıl İstanbul'dan kalkıp oralara gelebildiğini şimdi daha iyi anlıyordum. Oysa daha önce bu gelişler bana bambaşka bir dünyadan, Karanlıklar Efendisi'nin ordularının ortaya çıkışı gibi gelirdi. Onlar sanki bir yerde öyle bekler, ansızın ortaya çıkarlardı. Mahalleleri, aileleri, evleri, dükkanları, hatta şehirleri olabileceğini aklıma dahi getirmezdim. Onlar öyle beklerdi. Silahlarını kuşanmış, bineklerine kurulmuş, yıkmak ve yok etmekten başka bir amaçları olmaksızın öylece dururlardı. Sonra bir anda Karanlıkların Efendisi ortaya çıkar ve onlara korkunç emrini verirdi. Hücum! Bu yüzden soylularımıza hayrandım. Böyle bir orduyla nasıl savaşılabilirdi ki? Ama işte savaşıyorlar. Birçok yerde ve birçok kez yeniyor, kovalıyorlardı. Bunu ben küçükken uykumda gördüğüm kabusların annem tarafından kovuluşu gibi algılardım. Ben kovamazdım onları. Sadece çırpınır ya da ses çıkarmaya çalışırdım. Çaresizlik içinde döner dururdum. Ancak annem kovardı. Gelir beni öper, okşar, adımı seslenir. Geçti Petru, geçti yavrum derdi. Kabustan kurtulurdum. Türkiye karşı savaşı bizim beylerimizin kendi aralarında yaptıkları savaşlardan ayırırdım. Bizim savaşlarda taraflar belliydi. Geldikleri şehirler, adları, kalelerinin şekli, giysileri. Ama Türkler tümden farklıydı. Onlarla savaşı ancak azizler yürütebilirdi. Onları yenen ancak bir aziz olabilirdi. Karanlığın efendisi. Ancak aydınlığın meleklerince yenilebilirdi. Türkleri yenebilmek aynı zamanda aydınlığımızın kanıtıydı. Oysa şimdi bu karanlığın başkentinin kapılarının önündeydim. Uçsuz bucaksız surları ve sanki sislerle örtülmüş kuleleri, her biri bir mızrağı andıran minareleriyle şimdiden karşımızdaydı. Yaklaştıkça giderek artan bir uğultuyla sanki son öğününde yediği bir şeyleri hazmediyordu. Sanki öğütüyordu. Bu şehirden gelen her görüntü, her ses sanki bambaşka bir alemden geliyor ve beni kuşatıyor, işgal ediyordu. Kafilemizin atlı öncüleri gidecekleri yeri biliyorlardı. Bu uzaktan gördüğümüz kapılardan hangisine yöneleceklerini biliyorlardı. Yusuf, Edirne kapıdan girer biraz oyalanırız. Sonra da Arif ağayla evine gidersin dedi bana. Evime mi dedim şaşkınlıkla. Evet dedi Yusuf. Artık senin evin orası değil mi? Sustum. Sahibimin evinden, evin diye söz etmesi bana tuhaf gelmişti. Benim bu şehirde evim olabilir miydi? Bir köle olarak efendimin evi nasıl benim evim olabilirdi? Efendimle, ailesiyle aynı evde mi kalacaktım? Böyle bir şey duyulmuş, görülmüş bir şey miydi? Peki öyle değilse nasıl oluyordu da Yusuf bunu bu kadar doğallıkla söyleyebiliyordu? Benimle eğleniyor muydu? Bilgisizliğimle alay mı ediyordu? Hayır, bir ay boyunca bunu hiç yapmamıştı. Bilgisizliğimi gülünç bulduğunda bunu bana açıkça söylemiş, gülmüştü. Ben de gülmüştüm ama hiç gizlice benle alay etmemişti. Edirne kapısı yüksek kulelerin arasında genişçe bir kapıydı. Kapıda her yerde olduğu gibi yeniçeriler birbirleriyle kucaklaştılar. Gelenlere nereden geldikleri soruldu. Birbirlerini tanıyanlar hasret giderdi. Çoğu birbirini tanıyordu ve bu da bana garip gelen şeylerden biriydi. Bu kadar çoklar ve yine de birbirlerini tanıyorlar. Kısa bir oyalanmadan sonra şehrin içinde yol almaya başladık. Artık uğultunun kaynağındaydım. Yol boyunca birçok dükkan vardı. Her yerde insanlar bir şeylerle uğraşıyor, işlerinden başlarını kaldırıp kafilemizi selamlıyorlardı. İnsanların topluca oturduğu bir yerin önünden geçerken onlar da dükkanlardan dışarı hızla çıkıyor ve adeta yerlere kadar eğilerek önde giden üç zabiti selamlıyor, zabitler de vakur bir edayla bu selamlara karşılık veriyorlardı. Birden kalabalığın bir yerinde eğilerek selam veren iki papaz gördüm. Gözlerim beni yanıltıyor olmalıydı. Hayır, yanıltmıyordu. Aynı bizim papazlarımız gibi giyinmişlerdi. Karanlığın merkezinde iki papaz. İlerledikçe daha fazlasını gördüm. Hayır, bu şehirde sadece iki papaz yoktu. Bu nasıl olabiliyordu? Merakım her dakika iyice artıyor. Beynim soruların baskısından bunalıyordu. Derken yüksek duvarlarla çevrili büyük bir sürü ahşap ve taş yapının duvarların arkasından kısmen göründüğü bir yere geldik. Hemen yanında Edirne'de gördüğüm camiye benzer ve neredeyse onun kadar büyük bir cami vardı. Yusuf, ah Yusuf, bereket yine yanımdaydı. Burası neresi diye sordum. Ağ kapısı dedi. Hiçbir şey anlamadığımı belli eden boş gözlerle baktım. Demişim. Yani bizim en büyük komutanımızın oturduğu yer diye açıkladı. Büyük kapının önünde neredeyse bir ordu kadar nöbetçi vardı. Her iki tarafta ciddiyetle kümelenmişler, kendi aralarında konuşuyorlardı. Kafilemiz kapının sağ tarafındaki geniş boşlukta toplandı ve zabitlerimiz atlarından indi. Kısa bir süre kendi aralarında konuştular. Sonra kaş göz işaretleri başladı. Neferler arabalara koşuşturdular. Her bir zabitin arkasında iki nefer belirdi ve bu neferlere her iki ucundan tutacakları birer sandık teslim edildi. Üç zabit, altı nefer ve üç sandık böylece kapıya yöneldiler. Kapıdaki muhafızlarla kısa süren bir konuşmadan sonra içeri girip gözden kayboldular. Ağlarımıza ganimet hediyeleri, dedi Yusuf. Uzun bir süre ağ kapısının duvarları kenarında bekleştik. Yeniçeriler sabırsızlanıyordu. Kısa kısa yürüyor, aniden dönüyor ve tekrar aynı güzergah üzerinde sabit bakışlarla yürüyorlardı. Hasretini çektikleri her şey bu şehirdeydi ve zabitlerinin dışarı çıkmasıyla birlikte artık bunlara kavuşabileceklerdi. Yusuf sıkıntılı bir sesle, daha buradan et meydanına, bugünkü Aksaray semtinde Yeniçerilerin yeni odalar denen büyük kışlalarının bulunduğu meydan. Yeni odalara gitmemiz gerek, dedi. Yine bir şey anlamadığımı ifade eden suskunluğum üzerine çorbacılara, Yeniçerilerde orta denilen tabur komutanlarına verilen ad, tekmil verilecek. Burada üç ortadan cemaat var. Onların kaçının döndüğü, kaçının şehit olduğu bildirilecek. Ancak ondan sonra herkes istediği yere gidebilir diye devam etti. Nihayet üç sabit, altı neferle birlikte dışarı çıktılar. Yüzlerinde memnun bir ifade vardı ve girerken hissettiğim gerginlikleri kaybolmuştu. Yusuf, üç orta var dediğinden beri ben kafileye bakıp bu üç ortayı ayırt etmeye çalışıyordum. Öğrenmeye başlamıştım. İlk kişi olarak kollarına baktım. Bir neferde bir aslan ve başka birinde minare işareti gördüm. Yusuf'un kolundaki işareti taşıyanlar bizimkilerdi. Ne garip, bizimkiler diye düşünmüştüm. Bu adamlar benim düşmanım değil miydi? Beni esir edip buralara kadar sürüyenler bunlar değil miydi? Ama bizimkiler de bana diğerlerinden farklı davranıyordu. Ötekilerin kötü davrandığını söyleyemem. Daha çok ilgisiz ve mesafeliydiler. Bizimkilerin bakışlarında ise beni insan yerine koyan işaretler vardı. Beni görüyorlardı. Bakışları beni delip geçip arkamdaki bir boşluğa bakmıyor, varlığımı kabul ederek gözlerime yöneliyordu. Elden ne gelir? Bizimkiler bunlardı. Cemaat ortalarının 38.'si Yusuf böyle söylemişti. Geniş bir yoldan aşağı doğru meyilliydi. Kısa bir yolculuk yaptığımızda içinde yine duvarlar ve sağlam kapılarla korunan birçok binanın çoğu ahşaptı. Bulunduğu uçsuz bucaksız izlenimi veren bir meydana ulaştık. Bu meydana inince eğer daha önce başka Türkler görmüş olmasaydım bütün Türklerin Yeniçeri olduklarına hükmedebilirdim. Her yer Yeniçeri doluydu. Bir sürü kasap dükkanının arasından geçerek büyük kapıya ilerledik. Buranın nöbetçileri kafilemize ağ kapısındakilerden daha sıcak davrandılar. Kucaklaşmalar, öpüşmeler, alışmadığım ölçüde laubali şakalarla tüm kafileyi, biz esirler de dahil, kapıdan içeri aldılar. Cehennemin merkezinde olmalıydım. Bunlar da herhalde zebaniler olmalıydı. Tam karşımızda daha alçak bir duvar duruyor, bu duvar yine kapılarla geçitler veriyordu. Duvarın arkasından bir cami ve yüzlerce irili ufaklı bina görünüyordu. Her köşede öbek öbek yeniçeriler oturmuştu. Derin sohbetler içindeydiler. Bir şeyler yiyor, içiyor, çubuklar tüttürüyor, durmadan konuşuyorlardı. Binalara durmadan birileri giriyor, birileri çıkıyordu. Her yerde Yusuf'un ve diğerlerinin kollarındakilere benzer bir sürü işaret bulunuyordu. Büyük çoğunluğu silahsızdı. Yalnız kuşaklarına soktukları bir hançer taşıyorlardı. Silahlı olanlar ise tam tersine tepeden tırnağa silahlıydılar ve ancak bir arabanın taşıyabileceği bir yükü sırtlanmış gibi görünüyorlardı. Sabah çorbasından sonra ilk kez burada bir şeyler yiyebildim. Büyükçe 3 tepsi ve biz esirlere daha küçük bir tepsiyle yemek geldi. Etli pirinçten yapılmış bir yiyecekti. Pilavla aşkım böyle başlayacaktı. Bu arada Yusuf kendisi için önemli olduğu takındığı tavırdan anlaşılan bir şey yaptı. Başındaki başlığın önüne taktığı 2 tahta kaşıktan birini çıkardı ve bana verdi. Sırtıma okkalı bir şaplak indirdi ve bununla ye dedi. Bana bir çeşit şeref verdiğini anlamıştım. Pilavın yanına topraktan yapılmış testiler içinde açık kırmızı renkte bir içecek getirmişlerdi. Buna şıra diyorlardı. Kola içimine ve tadına aldanarak birkaç kap içtim. Bereket kısa sürede başım dönmeye başladı da bunun bir çeşit keyif yapıcı olduğunu anlayarak durmayı bildim. Bu adamların yanında keyiflenmek tehlikeli olabilirdi. Babamın sık sık hatırladığım öğütlerinden biri de buydu. Oğlum Petru, güvenmediğin insanların yanındayken ne keyfini ne de üzüntünü ele ver. Bundan sana zarar verecek sonuçlar çıkarabilirler, derdi babam. Öğleyi devireli 1-2 saat olmuştu. Hala zabitleri bekliyorduk. 3 zabit göründüğünde kafilede gözle görülür bir hareket oldu. Artık herkes normal hayatına dönebilecek, kendini bu koca şehrin sevdiği köşesine bırakabilecekti. Ben neyle karşılaşacaktım? Bu Yusuf'un sözüne ettiği evim nasıl bir şeydi? Orada bana nasıl davranacaklardı? Yusuf da oraya gelecek miydi? Gelmeyecekse ben Arif Ağa'nın ne dediğini nasıl anlayacaktım? Ben bunları düşünürken kafiledeki yeniçeriler birbirleriyle kucaklaşmaya başladılar. Veda ediyorlardı. Bazıları yanlarına 1-2 esir katıyor, bazıları da esirlerini içeri, o hengamenin ortasına götürüyordu. Onların yerinde olmak istemeyeceğimi düşündüm. Derken Arif Ağa Yusuf'a işaret etti. Adının Mehmet olduğunu yolda öğrendiğim bizimkilerden bir nefer ve Yusuf, büyücek bir sandığı 2 ucundan yakaladılar. Yusuf bana gözleriyle yerde duran ve eşeklerin sırtına yüklenen cinsten 2 gözü olan bir heybeyi gösterdi. Ben de onu bir ucu önüme bir ucu arkama gelecek şekilde yüklendim. Artık evimize gidiyorduk. Et meydanından biraz uzaklaşınca yokuş yukarı bir yol izlemeye başladık. Arif Ağa bize nefes alma imkanı sağlamak istermiş gibi atını ağır ağır sürüyordu. Yokuştan sonra köşeleri gelişigüzel şekilli taşlarla kaplanmış bir yola çıktık. Yolun 2 tarafında çeşitli dükkanlar sıralanmıştı. Biz geçerken esnaf dükkanlarının önüne çıkıyor ve bu kez "Hoş gelmişsin Arif Ağa" diyerek ismen selam veriyordu. Arif Ağa sessiz bir şekilde başını eğip sağ elini sol göğsüne götürerek bu selamları alıyordu. Bir miktar ilerlemiştik ki denizi çok iyi gören bir yamacın üzerindeki yolda ilerlediğimizi anlayabildim. Biraz aşağıda bu yola paralel bir yol daha vardı ve o yolun hemen alt kenarında biri birinin çaprazına düşecek şekilde 2 kilise kulesi birden gördüm. "Aman Hazreti İsa" deyivermişim. Üstelik yüksek sesle hemen toparlandım. Önce papazlar, şimdi ise kiliseler. Bu kadarına nasıl inanmalıydım? Bu Belsi'de cami görmek gibi bir şeydi. İşte orada kiremit rengi boyalarıyla öylece duruyorlardı. Vay canına dedim, vay canına. Çevresinde birçok bina olan bir camiyi geçmiştik ki nereden ortaya çıktıkları bilinmez bir sürü çocuk etrafımızı aldı. Esnafı taklit ederek, "Hoş gelmişsin Arif Ağa" diyorlar ve bunu aynı esnaf gibi ağır başlılıkla söylüyorlardı. Arif Ağa da aynı esnafı selamladığı üslupla onları selamlıyordu. Çocuklar artık bizim peşimizden ayrılmıyor, oluşturduğumuz bu garip kafile daralan sokaklarda kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Eylül'ün ortasını geçmemize rağmen hava oldukça sıcaktı ve ben taşıdığım heybenin altında ter içinde kalmıştım. Çocuklar dikkatle beni süzüyor ve hakkımda konuşuyor, gülüşüyor, sonra tekrar bana bakıyorlardı. Böyle bir süre ilerledik. Küçük ve eski görünümlü bir camiyi geçtik. İşte camiyi geçer geçmez tam karşımızda 50-60 kişilik bir kalabalığın bulunduğunu ve bize doğru ağır ağır yürüdüklerini gördüm. Bunlar yeniçeri değildi, esnaf kılıklıydılar. Tam ortalarında tıpatıp kafilemizdeki gibi giyinmiş bir Bektaşi dervişi vardı. Aramızda 10 adım bir mesafe kaldığında Arif Ağa da kalabalık da durdu. Derviş ilerledi ve Arif Ağa'nın atını dizgininden tuttu. Aynı anda Arif Ağa atından ağır bir hareketle indi, dervişin elinin içini öptü. Derviş de aynı şekilde onun elini öptü. Arkasından kucaklaşmalar başladı. Birden bu kalabalığın ortasında öylece kala kaldım. Tanrı hiçbir kulunu yalnız bırakmasın. Ne olurdu biri de beni kucaklasaydı? Kucaklaşma bir müddet devam etti, sonra bitti. Alçak bir duvarla çevrili genişçe bir bahçenin içinde yer alan iki katlı yepyeni bir ahşap evin önünde bulunduğumuzu o zaman fark ettim. Bahçe kapısının önünde başında beyaz bir örtü bulunan yaşlı bir kadın duruyordu. İlk kez bir Türk kadını görüyordum. Yani yüzünü derken bir başka kadının kucağında iyice sarılmış bir bebekle evin kapısında durduğunu fark ettim. Arif Ağa yaşlı kadına ilerledi, elini öptü ve alnına götürdü. Yaşlı kadın da ağlayarak ona sarıldı. Bırakmak istemiyor, sıkı sıkı sarılıyordu. Nihayet ayrıldılar ve evin kapısına doğru yürüdüler. Yusuf ile Mehmet de yürüyünce ben de peşlerinden gittim ve bahçeye girdim. Kapıdaki kadın Arif Ağa'nın elini öptü. Alnına götürdü ve üçü birden içeri girdiler. Ben şaşkın şaşkın Yusuf ile Mehmet'i izliyordum. Onlar eve doğru ilerlediler, ben de korka korka arkalarından. Evet, içeri girdik. Tanrım, inanamıyorum. Tanrım, ben sana ne yaptım? Sandığı kapının iç kenarına yere koydular. Ben de heybeyi. Ellerini göğüslerine kavuşturup öylece durdular. Ben de. Duruyorduk. İçeriden sevinçli çocuk sesleri geliyordu. Ağlamalar, gülmeler birbirine karışıyordu. Duruyorduk. Daha ne kadar duracaktık bilmiyordum. Yusuf ile Mehmet gibi davrandığım için başımı kaldıramıyor, çevreyi ancak göz ucuyla inceleyebiliyordum. Genişçe oda gibi bir yerdeydik. Üçü de kapalı, üç kapı vardı. Yukarı bir merdiven çıkıyordu. Bir de aşağı inen merdiven vardı. Öylece duruyorduk. Sonra yukarı çıkan merdivenin yanındaki kapı açıldı. Arif Ağa dışarı çıkarak Yusuf'a bir şeyler söyledi ve tekrar içeri girdi. Yusuf hemen solumuzdaki kapıyı açtı. Mehmet'le birlikte sandığı odaya götürdüler. Ben de heybeyi götürdüm. Pencerenin kenarında altında bir karış tahtadan yapılmış bir yükselti bulunan uzun döşeğin üzerine oturdular. Ben korktum. Onlar gibi oturamadım. Döşeğin ucuna hafifçe iliştim. İçeriden gelen sesler azalarak bir süre daha devam etti. Aile hasretini az da olsa gidermiş olmalıydı. Kapı tekrar açıldığında Arif Ağa yüzünde geniş bir gülümseme ve kucağında bir bebekle bulunduğumuz odaya doğru gelmeye başladı. Üçümüz birden ayağa kalkarak o boynu eğri vaziyete geçtik. Arif Ağa'nın sanki tüm bu vaziyete aldırdığı yoktu. O mutluydu. O kadar mutluydu ki üç kızdan sonra doğan oğlunu bana bile övünerek gösterdi.